Ayrım 28, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 313. Eylem için başka birini bulun. Ben gerekiyorsa daha çıkarım yeniden. Üstelik de bu işlerin böyle yapıldığına hiç şahit olmadım. Kimsin, nesin ne bileyim. Eylem talimatı böyle mi gelirmiş bilmiyorum. Bey'e bir de kimlik göstermemiz gerekiyormuş demek. O kadar kolay değil. Beyimiz yazın yaylaya çıkmış da gönlü isteyince de inivermiş sanki. Şimdi artık doğru konuşalım. Bu sana verilen bir şans, bir yaşama fırsatı. Önderlik seni son bir defa deniyor. Bu işi yapmak için sırada gönüllüler var. Halkına ihanet etmemiş, sapasağlam yoldaşlar. Bir talimat bekliyorlar. Lafı uzatmayalım, karar senin. Kızın hayatı da senin kararına bağlı bilesin. Paniklediğini fark ettirmemeye, sesine normal bir tını vermeye çalışarak kızın örgütle ilişkisi yok diyor. Abisi izini buldu, yani kız elimizde. Abisi itirafçı da olsa dokunmaz Delal'e. Örgüte katılmış, dağa çıkmış adam. İtirafçı oldu diye töreye uymaz. Toysun, heva, diyor adam. Sesinde gerçek bir acıma ve umulmadık bir sevecenlikle. Törelerle inançlar, gömlek değiştirir gibi çıkmaz insanın üstünden. Töreler de, inançlar da işlemiştir içimize. Severiz sevmesini, yine de öldürürüz hevallah. Bir de adam itirafçı. Ne demek itirafçı? Hem örgüte hem devlete yaranacak, canını dengede tutmak için. Son söz, kıza zarar gelmesini önleriz. Sen kararını verirsen. Birbirimize ödenecek borcumuz var. Senin izine, kızın izinden ulaştık. Abin yardımıyla. Hesaplamaya çalışıyor Mahmut. Ne yapmalı? Eylemi kabul etmiş görünüp, Zerel'i kaçırmaya çalışmak. Nasıl? Nereye? Üstelik adam da enayi sanki. Birinden kaçsan ötekine yakalanırsın. Uzaktan kumandalıyı patlatsam gerçekten kızı sağ bırakacakları ne malum. Herif töreyi uygulasa şu halimde gidip de polise mi başvuracağım? Yakalanırsam ne olacak Zelal? Hadi diyelim yakalanmadım. Zelal'e de dokunmadılar. Onca masum kanının içinde nasıl yaşayacağız boğulmadan? Yazar abi, ah yazar abi, neden çekip gittin? Neden var git sözü bizim oralarda ara dedik ki sana? Sözü bulacaksın, kitaplar yazacaksın da ne olacak bunca kanın, bunca acının ortasında? Söz o kadar uzakta değildi, bilemedin. Bak, söz burada. Susuyor, susuyorlar. Bir çay, bir nane limon daha. Önlerindeki havuzun içinde kuyruklarını savura savura dolanan kırmızı balıklar var. Kafasının içi bomboş. Kırmızı balıkları seyrediyor Mahmut. Susuyor. Kız güvende mi gerçekten diye soruyor neden sonra. İşi kazasız belasız bitirirsen kızı sen teslim alırsın. Bir şey olmaz ya, yine de farz-ı muhal bir aksilik olursa kimi aramak gerektiğini şimdiden söylersin, sağ salim teslim ederiz ona. Şimdiden yaz numarayı bir kenara. Yazar Ömer Eren'e haber verirsiniz eğer ki bana bir şey olursa. Numarayı yazdırır yazdırmaz yanlış yaptığını, yazarı bu işe karıştırmaması gerektiğini fark ediyor. Adamın bize onca iyiliği dokundu. Karşılığında ne yapıyorum ben? Onu da bu pis işlere bulaştırıyorum, tehlikeye atıyorum. Ne alakan var ki senin yazarlarla, mazarlarla? Başımıza o iş geldiğinde, Zeller otobüs garajında vurulduğunda bize o sahip çıktı. Kimsin, nesin diye sormadı. Öyle bir insan adam. Ona bir zarar gelmesini istemem. Zaten buralarda değil artık. Ok yaydan çıktı diye düşünüyor. İşi kabul etmiş oldum. Eskiden iş değil, görev dendiğini hatırlayınca içi burkuluyor. Keşke halkımın kurtuluşu uğruna, önderlik uğruna kendimi seve seve feda edeceğim bir görev olduğunu düşünebilseydim. Havuzda dalgalana dalgana yüzen balıklara dalıyor yeniden. Dolanıp duruyorlar şuncacık suyun içinde. Tutsaklar, kısılıp kalmışlar, çaresizler ama bunu bilmiyorlar. Ben biliyorum oysa, ben hepsini biliyorum. Kafası sanki uyuşmuş gibi. Hani insan çok kan kaybedince içi çekilir, beyni tatlı tatlı karıncalanır. Öyle bir duygu, bir uyuşukluk hali. Nerede, ne zaman yapılacak iş diye soruyor işkenceyi bir an önce bitirmek için. Adam bir cep telefonu uzatıyor. Kadın işi, küçük, son model bir alet. Bu telefondan aranacaksın. Yeri, zamanı, ayrıntısı bildirilecek. Alet 0 kilometrededir. Sim kartı da öyle. Bu telefonu eylemden önce de, sonra da asla kullanmayacaksın. İş bitince aleti imha et. Telaşa gerek yok. Fazla gecikmezler. Telefonu alıp cebine koyarken eli titriyor. Tıpkı gerilla yemini ederek silahı ilk teslim aldığı an gibi. Bir farkla, o zaman gurur ve heyecandandı, şimdi korkudan. Adamı süzüyor yeniden. Tanıdık, çok tanıdık, yine de yabancı. Doğulu besbelli, Kürt. Ama örgütten tanıdık biri değil. Ne kamptan, ne dağdan, ne çatışmalardan gözü ısırıyor. Havasında, edasında bizden olmayan bir tuhaflık var. Nedir deseler anlatamaz. Var, var ama seziyor. Niye ben? Nasıl güveniyorsunuz bana? Ne zamandır örgüt böyle zoraki eylem yaptırıyor dağdan kaçmış unsura? Diyelim ki buradan çıktım, doğru polise gittim, her şeyi anlattım. Yapmazsın, yapamazsın. Herkes ihbar eder de sen edemezsin heval. Unutma, kız elimizde. Senden gelecek bir yumukluk olursa abisini salarız kızın üstüne. Eylem zoraki mi değil mi, kim nasıl yaptırıyor ben bilemem. Ben aldığım talimatı aktardım sana. Hepsi bu. Hadi artık kalkalım. Sen önden çık. Elinizdeki kız Zelal'im benim. Kadınım, sevdiğim. Ölen Hevi'nin doğmamış umutların anası. Masallarla büyümemiş, dağların efsanesinden başka efsaneye kapılmamış Mahmud'un peri masalındaki orman perisi, dağ cini, elinizdeki kız sayıları bilir. Sevmeyi, sevişmeyi bilir. Ölümü, acıyı bilir. Görmediği, bilmediği denizleri özler, denizlere kavuşmayı hayal eder. Elinizdeki kız bir hastane odasında, huysuz, yaşlı hastanın yanındaki yatakta, yarın ziyaret saati olsun, yanına varayım da bana sığınsın, kendi dilince konuşsun, yüreğinin ağırlığın hafiflesin diye bekler beni. Elinizdeki kız. Çay bahçeleri, büfeler, havuzlar ve ağaçlarla dolu büyük parktan ağır ağır yürüyerek caddeye çıktı. O tuhaf uyuşukluk halini, bitkinlik duygusunu bütün atamamıştı üzerinden. Acelesi yoktu. Bekleyeni olanlar, işi olanlar, varılacak menzili olanlar acele eder. Adam peşinden geliyor mu diye ardına bakmadı. Korkacak, gizleyecek ne kalmıştı ki? Ne yapacağını düşünmesi gerekirken o Zelal'i düşündü. Zelal'in bedenini, ateşini, aklını, kendini yangınlar gibi sunuşunu, göğsüne bebeler gibi sokuluşunu. Dağdaki koruluğun kuytularında yaşadıkları masalı düşündü. Kendi kendine anlatmaktan bıkmadığı, her anlatışında yeniden büyülendiği sevda masalını. Burada böylece kalalım, koruluktan çıkmayalım, hiç inmeyelim dağdan demişti Zelal bir gün. Burada yaşadığımız kadar yaşayalım, ilk erkekle ilk kadın gibi. Sadece ikimiz, başımıza buyruk, ceylanlar, tavşanlar, kuşlar gibi. Bizi bulurlar, olsun bulsunlar. Bulana kadar böyle güzel yaşayalım. Şimdi iyi ama açlık gelip dayanır kapıya, soğuk gelip dayanır. Olsun, dayansın. 100 yıl yaşasan ne olur sevdasız, fersiz, sussak yaşadıkça. Sevdamız, ferimiz neden tükensin ki kadınım? Neden tutsak olalım ki? İkimiz de bedavadan yaşamıyor muyuz zaten? Babam insafa gelip salıvermeseydi beni, şimdi ölüydüm. Sen de kurşunu omzundan değil kafandan yeseydin, şimdi ölüydün. Neyimiz var ki kaybedecek? Böyle konuşurdu sevdiği. Sözleri içini paralardı. Kadının cilve yaptığını, hayat dolu olduğunu, ölmek değil, yaşamak ve yaşatmak istediğini bilirdi. Sana bir şey olursa evimiz ne olacak derdi ince yerinden yakalayıp. Hevi'nin mucizesine inanmışlardı. Hevi, İsa peygamber misali, yeryüzünde barış olsun diye Tanrı'nın gönderdiği oğuldu. Hevi'ye zarar vermeye hakları yoktu. Dağdan indik sonra, denizlere kavuşmak, Hevi'yi korkusuzca büyütebilmek için. Sonra Hevi'yi vurdular, Tanrı'nın barış elçisini öldürdüler kör bir kurşunla. Şimdi de, yüreğiyle düşünüp, masal günlerini gönlüyle anımsayarak yürüdü Mahmut Park'ın önünden geçen cadde boyunca. Günler uzundu, ilk yaz günleri. Sıcaklardan bunalmış halk, sokaklara, parklara, meydanlara atmıştı kendini. Her yer kalabalık, cıvıl cıvıldı. Geniş caddeden beynini uğruşturan, kulaklarını duymaz kılan uğultuyla bir otomobil, otobüs, minibüs teli akıyordu. Tanımadığı, bilmediği, kendi ne tarafında olduğunu bile çıkaramadığı caddenin geniş kaldırımından pusulasız, hedefsiz, amaçsız, adressiz, dosdoğru yürüdü. Genç, yaşlı, çocuk, erkek, kadın, örtülü örtüsüz, el ele, kol kola, tek başına, grup halinde insanlar geçti yanından. Genç çiftler geçti, çocuklu aileler geçti. Dilenciler, mendil, sakız satan sokak çocukları, üniformalı askerler, temiz giyimli beyler, blücinli gençler, belleri açık dar pantolonlu genç kızlar, her yaştan tesettürlüler, düşkün, yoksul kılıklılar, süslü hanımlar geçti. Başkentin gecekondu mahallelerinin, yoksul emekçi semtlerinin bir nebze nefes alıp ferahlamak, bir külah dondurma, bir tost, bir ayranla keyif yapmak için sokaklara fırlamış halkı geçti. Onların arasından, onlarla birlikte yürüdü Mahmut. Herkesin arasında, herkesten biri olmanın güvenini hissederek, onlardan biri olmayı özleyerek yürüdü. Olanları düşünmemeye çalıştı, başardı da. İnsanlara bakmakla, insanları seyretmekle oyaladı aklını. Hepsi farklı, hepsi insan, hepsi bir başka dünya. Onlardan biri de bana bakıyor olsa, kim bilir, nedir, ne yapar diye düşünse, bilebilir mi halimi? Bilemez, insan insanı bilemez dıştan baktığında, neler saklar içinde bilemez. Ağır ağır yürüdü Mahmut, geniş caddenin geniş kalabalık kaldırımlarında. Ortasında fıskiyeli havuz olan büyük bir meydana vardı. Meydan kalabalık, cıvıl cıvıldı. İnsanlar büyük yuvarlak havuzun çevresindeki banklara, yer bulamayanlar havuzun kenarlarına, meydanı çevreleyen çimenlerin üstüne oturmuşlardı. Çocuklar sığ havuza dalmışlar, neşeli çığlıklar atarak döne döne su fışkırdan fıskiyeden, ıslanmadan kaçma oyunu oynuyorlardı. Mahmut havuzun kenarına oturup çocukları seyretmeye başladı. Zaman zaman oturduğu yere kadar gelen su damlacıklarını aldırmadı. Boynuna, saçlarına, omuzlarına düşen damlalar içini serinletti. Olanları, olacakları düşünmekten korudu kendini. Düşünse çıldıracaktı. Fıskiye'ye, sulara, çocuklara daldı. Hayalinde Zelal'i, Hebi'yi de getirip yanına oturttu, sarıldı onları. Zelal'le buraya gelseydik, şu karşıdaki bankta oturan genç çift gibi birbirimize sarılıp suları, çocukları, insanları seyrederdik. Dondurma, kağıt helva alırdık. Zelal sevinirdi. Hebi de olurdu yanımızda. Şu çocuklar gibi havuza girerdi. Anası meraklanırdı suya düşecek, ıslanacak diye. Belki de bencileyin bir gariban, bir yalnız adam bizi seyreder, bize imrenirdi karşıdan. Şimdi benim yaptığım gibi. Hemen yanında yarı beline kadar havuza eğilmiş küçük oğlanı pantolonunun askısından tutuyor suya düşmesin diye. Minik huysuzlanıyor, debeleniyor. Bırak amca, ne karışıyorsun sen? Çocuğun babası gelip teşekkür ediyor, oğlunu elinden çeke çeke uzaklaştırıyor havuzun kenarından. Baba nereden bilsin cebimdeki ölüm silahını? Ne bilsin, yarın mı? Belki de şimdi, burada. Çocuğunu, kadınını, kendisini öldüreceğimi. Ne bilsin Azrail'e teşekkür ettiğini? Gün alacakaranlığa dönmeye başlıyor. Meydan tenhalaşıyor yavaş yavaş. Fıskiyeyi aydınlatan renkli ışıklar yanıyor. Su damlacıkları renk renk uçuşuyor havada, renk renk düşüyor havuzun kenarında oturanların üzerine. Oturduğu yerden sütlü maviden çivit rengine dönüşen gökyüzü fonunda. Ankara Kalesi görünüyor. Dev bir bayrak dalgalanıyor üzerinde. Gömleğinin cebinde adamın verdiği telefonun ağırlığı. Şimdi çalabilir bu telefon. Kapatsam ya da çaldığında açmasam. Kız elimizde. Ne zamandır peşimizdeler? Daha önemlisi peşimizde olan kimler? Zelal'in hastanede olduğunu biliyorlar mı? Yoksa sadece Zelal'i biliyorlar da şantaj mı yapıyorlar? Geri sayımda sıfıra yaklaşıldığı duygusuna kapılıyor. 6, 5, 4, 3, 2. Yazar abiyi aramalıyım. Neden yapmıyorum bunu? Neden elim varmıyor? Onu da belaya bulaştırdığım için mi? Of! Mahmud'un göğsü mengeneye sıkışmış gibi darılıyor. Yazarın verdiği cep telefonundan Ömer Eren'in numarasını tuşluyor ağır ağır. Başın sıkıştığında ararsın demişti telefonu verirken. Şimdi aramasam ne zaman arayacağım? Geberik gittiğimizde öteki dünyadan mı? Telefon ya kapalı ya da kapsam alanı dışında. Hiçbir sinyal vermiyor. Mesaj yazmalı. Açtığında alır mesajı. SOS. Çok zor durumdayız. Acil diye yazıyor. Orta yaşlı, zayıf, hastalıklı yüzlü bir adam havuzun kenarına gelip yanına sıkışıyor. Biraz yer açar mısın kardeş? Mahmut ürperiyor. Yine mi onlardan biri? Telefonla değil de sözlü mü verecekleri eylem talimatını? Oturduğu yerde biraz kayıyor yer açmak için. Akşam oldu, hava hala serinlemedi diyor adam. Sesi yumuşak, dost canlısı. Korkmaya gerek yok. Bu adamla konuşmak, ona her şeyi anlatmak ihtiyacı hissediyor. Birini anlatmak, biriyle paylaşmak, itiraf etmek, suçu ve ölümcül yalnızlığından kurtulmak. He, serinlemedi kardeş diyor konuşmayı sürdürebilmek için. Nerelisin? Bizim o taraf diye benziyorsun da. Sizin o taraf neresi olur ki? Nasıl da meraklıdır halkımız hemşeri çıkmaya? Yalan söylüyor. Sivaslıyım aslen. İçinden mi? Yok, Zara'dan. Zara'yı da nereden uydurdum? Belleğin azizliği. Dağda Zara'dan bir çocuk vardı. Vuruşmada şehit düştü sonra. Çok gençti, deneyimsizdi, inanmıştı. Ne güzel anlatırdı memleketini kamp ateşinin etrafında otururken. Hemşeri değilsek de komşuymuşuz. Kemahtanım ben. Hele de böyle kötü sıcaklar oldu mu, ne bok yemeye geldik oraları bırakıp diye düşünürüm hep. Şimdi küpür püfür esiyordur bizim oralar. Sen de mi göçle geldin? Yok, ben okumaya geldim diyor Mahmut. Der demez de yüreği öyle bir eziliyor ki kendi haline kendisi ağlayacak. Okumaya gelmiş olsaydım keşke. Yok Kürtçe türkü söyledin, yok Nevroz'da kampüste ateş yaktırıp üstünden atladın, yok dershanenin kapısında kimlik denetimi yaparken silahıyla taciz eden jandarmaya amfinin kapısına kadar 3 defa kimlik sordunuz deyip dikleştin diye 2'de 1'de okuldan uzaklaştırma almasaydım. Yalanlar, boş hayaller ne güzel geliyor bazen insanın yüreğine. Gerçeklerle baş edemediğin zaman nasıl da sığınak oluyor insana. Okumaya geldim. Ne güzel sözdü öyle. Bir de tıpta okuyorum. 2 yılım kaldı doktor çıkmaya diyeyim de büsbütün tadı çıksın. Demiyor. Hayalin, yalanın böylesi kendine bile ağır geliyor. Susuyor. Adam da susuyor. Konuşmanın yürümeyeceğini anlayıp bana eyvallah deyip kalkıyor yanından. Caddeye doğru uzaklaşıyor. Arkasından bakıyor Mahmut. Kimdir, nedir, ne düşünür? Dertleri, tasaları nelerdir? Bir düğmeye, bir tuşa dokunup öldürdüğümde son anda da neler geçer kafasından. Böyle olmaz. Eylem yapacak adam önünü sonunu düşünmemeli. Askerlikteki gibi tıpkı. Asker emri düşünmez, tartışmaz, sadece uygular. Gerilla da öyle. Savaş düşünmekle bağdaşmaz. Ama ben savaşmıyorum. Savaşı reddettim, kaçtım. Savaşın da hayalleri, efsaneleri vardı. Savaşçıyı diri tutan, hepsinden kaçtım ben. Uzun siyah saçlarını ve kurşun yaralarını billur ırmaklarda yuvup yıkayan, her biri birer Amazon olan dünya güzeli gencecik kahraman kızlar söylencelerinden ölümüne yoldaş, ölümüne sırdaş, son nefesinde, ölüm anında kurtuluşun bayrağını dalgalandıran, yoldaşını kurtarmak, askerinin yarasını sarmak için kendini feda eden komutanlar efsanesinden, dağ masallarından, kahramanlık menkıbelerinden, kurtuluş ve kurtarıcılık hayallerinden kaçtım. O efsaneler kendi kendini besleyerek kuşaklar boyu sürer. İnsan kendini diri tutmak için efsanelerden güç alır, efsaneleri güçlendirir. Efsanelerimiz çıplak düşüncenin, coşkuyu öldüren kuruluğundan, gerçeğin acıtıcı dikenlerinden korur bizi. Efsanelerin ve hayallerimizin zırhını kuşanırız. Efsanelerimizle, destanlarımızla arınırız, yüceliriz. Onların boyunda sınarız kendimizi, kahramanlaşırız. Ta ki büyü bozulana dek. Orada öylece saatlerdir oturduğunu fark ediyor. Biri izliyor olsa kuşkulanır. Yazarın cebine ulaşmayı bir kez daha deniyor, yine kapalı. Gece iyiden iyiye bastırdı. Hafif bir yağ çıktı. Fıskiyenin şevki azaldı. Sular artık havalara kadar fışkırıp damla damla dökülmüyor. Pörsük pörsük akıyor. Eve gitmeli, yazara ulaşmaya çalışmalı, bir yol bulmalı. Yarın erkenden, gün ağarmadan, zelleli hastaneden kaçırmanın bir yolunu bulmalı. Hayır, eve gidemem. O yabancı evde yapayalnız geçiremem bu geceyi. Fazla büyütüyorsun Mahmut oğlum. Bir düğmeye basacaksın, tık. Hepsi o kadar. Otobüs şoförü olup da kaza yapsan, yolcular ölse aynı şey değil mi? Bir düğme, bir tık. Hepsi bu. Madem ki kadınınla asude yaşamak istiyorsun, bir bedeli olmalı bu mutluluğun. Bir başka yerde, bir başka zamanda doğmuş olmayı düşünüyor Mahmut. Çocukluğunda da düşünürdü bunu. Öğretmeni, bizim köyde doğmasaydım, misal büyük kentte doğsaydım, babam da misal jandarmaya komutan olsaydı, paşa olsaydı, ben yine ben mi olurdum diye sormuştu bir gün. Öğretmen yüksek sesle gülmüş, olmazdın Mahmut'a demişti sevecenlikle. O zaman paşanın oğlu Mahmut olurdun. Nasıl da böyle sorular geliyor aklına, hayret bir çocuksun sen. Kim karar veriyor ki kimin nerede doğup kimin oğlu olacağına? Allah mı? Hani adildi? Hani esirgiyen, bağışlayandı? Hayret bir çocuktum ben doğru. Çok soru sorardım. Sorular sorduğum için çıkmadım mı dağa? Yine sorular sorduğum için kaçmadım mı dağdan? Şimdi de sorular sorduğum için duraksamıyor muyum? Soru soranı Allah sevmezler dedin hocası. Soru soranı örgütte de sevmezler. Sever görünürler. Önderlik örgüt içi demokrasinin tartışma ortamının önemine dikkat çekiyor diye teşvik edilir. Hatta kışkırtılır tartışma. Yine de bilinçlerin gizli ve sinsi bir köşesinde soru soran tehlikelidir. Kafası bulanıktır. Gün gelir, önderliği de, davayı da sorgular böyleleri. Soru soran inancını, imanını kaybeder. İnancını kaybettikçe de sorular artar. Silahını çekerken eli titrer, soru soran. Elim titriyor işte. İşaret verildiğinde, tamam dendiğinde daha fazla titriyecek. Elinizdeki kız yatıyor hastane yatağında. Korumasız, çaresiz, yapayalnız yatıyor. Benden başka güvencesi, dayanağı olmadan. Ben burada havuzun kenarına oturmuş, kendi kendime geyik yapıyorum. Zelal'in canının üzerinden ölüm kalım soruları soruyorum. Adam gelip de senin canına karşılık Zelal'in canı bağışlanacak deseydi iş kolaydı. Kaç cana karşılık bağışlanacak Zelal'in canı? Bunu bile bilmiyorum. Düğmeye, tuşa, her neyse ona bastığımda tık, kaç can gidecek? Tek insanı, senin gibi etten kemikten insanı görmedikçe karşında her şey daha kolaydır. Misal, karıncayı ezmeye gönlü emin vermeyen bir çocuğa, fiske atamayan savaş pilotu, bombayı sallar koca bir şehrin üstüne. Düzeneyi nereye yerleştireceklerini bile bilmiyorum. Tenhaca bir yere mi, en kalabalık noktaya mı, çarşı içine mi, metroya mı? Bilmiyorum. Benden beklenen, gösterecekleri yere gidip şu zarif pembe kadın telefonunun tuşuna basmak. Bu kadar kolay, basit. Zelal'in hayatına değmez mi? Hepimize değmez mi? Denizin kenarında, bir sahil kasabasında ömür boyu yaşanacak sakin, mutlu yaşama değmez mi? Bir terslik olursa ya? Olmaz, niye olsun? Gece iyiden iyiye indi. Gökyüzü lacivert. Ama şehrin ışıkları, yıldızları gölgeliyor. Köyde de, dağda da aysız gecelerde arka üstü yatıp göğe baktın mı, yıldızlar seller gibi dökülür insanın üstüne. Zelal'le koyun koyuna yatıp yıldızları seyrederdik geceleri. Bak akşam yıldızı derdi Zelal. Gece ilerleyip de sabaha kavuşurken tam öte yanda görünür, sabah yıldızı olur. Nereden öğrendin diye sorardım hayretli. Okulda, öğretmenden derdi şaşardım. Yıldızlar buradan zar zor seçiliyor ama akşam yıldızını görebiliyor. En parlak yıldızı o. Yarın gün doğmadan sabah yıldızı olacak. Artık biliyor. Tam oturduğu yerden kalkacakken küçük bir köpek beliriyor ayaklarının dibinde. Kıvırcık beyaz tüylü bir fino köpeği. Boynunda kırmızı deri tasması var. Teklifsizce yaklaşıp ayaklarını koklamaya, paçasından çekiştirmeye başlıyor. Bir yandan kuyruğunu sallarken bir yandan da arka ayakları üzerine dikilip ellerini yalıyor. Okşuyor köpeği Mahmut. Elinin altında hayvanın sıcaklığını, mutluluk titreşimlerini, kıvırcık tüylerinin yumuşaklığını hissediyor. Birden ılık, usul yaşlar süzülmeye başlıyor yanaklarından. Habersiz gelen gözyaşlarına şaşırıyor. Ağlıyorum. Kim bilir ne zamandır, kaç yıldır ağlamamıştım. Bir heveyi yitirdiğimi söylediklerinde ağladım. Bir de şimdi. Genç bir kadın köpeğin adını bağırarak yanına yaklaşıyor. Köpek yavrusuna çocuk azarlar gibi yumuşacık, sevecen azarlıyor. Kusura bakmayın, sizi rahatsız etti. İyi bir köpektir, sevgiden yapıyor. Zarar yok, rahatsız etmedi, köpekleri severim. Kadının gözyaşlarını görmesinden korkuyor. Başını kaldırmıyor. Genç kadınla köpeği ağır ağır uzaklaşırken arkalarından bakıyor. Köpeğin canı, köpeğin sıcaklığı, mutluluktan ve sevgiden durmaksızın salladığı kuyruğu. Gözleriyle etrafı tarıyor. Meydan biraz tenhalaşmış olsa da hala hareketli, cıvıltılı. Kağıt helvacıların, tavşanlı, niyet çekicilerin, boyunlarına asılı tablolarda çakmaktan tükenmezi, her türlü ıvır zıvır satan çocukların yerini, yarı karanlıkta ateş böcekleri gibi parlayan fosforlu fırıldaklar, fosforlu toplar, kız çocukları için yanıp sönen kelebekli saç bantları satan satıcılar almış. Başında pırıl pırıl parlayan fosforlu tacıyla minicik bir kız çocuğu koşarak geliyor havuzun kenarına. "Bak amca, ben kelebek oldum," diyor sevinçle, sonra suya eğiliyor. Başındaki fosforlu bant havuza düşüyor. Mahmut kolunu sokup sudan çıkarıyor bantı, küçük kızı uzatıyor. Annesiyle babası hışımla yetişiyorlar. Çocuğu kolundan sürüklerken, "Yabancılarla konuşma dememiş miydik sana?" diye azarladıklarını duyuyor Mahmut. Doğru, çok doğru. Çocuklar yabancılarla konuşmamalı. Hatta yaklaşmamalı bile. Yabancıların ceplerinde öldürücü silahlar vardır. Hele doğulu yüzlü Kürtler, Araplar, teröristler. Benim suratım nasıl? Kendine dışarıdan bakmaya çalışıyor. Ürkütücü değil, biraz doğulu ama ürkünç değil. Sakallarını kesti keseli, yumuşak ifadeli bile denebilir. Cebimde bir saatli bomba var benim. Kimse demez yüzüme bakınca. Yüzüme bakınca, yüzüne bakınca. Kabus adamın suratı beliriyor gözlerinin önünde. İlk gördüğü andan beri onu nereden tanıdığını düşünüp durduğunu, aslında kendi bile fark etmeden kebapçıdan beri beynini bu düşüncenin kazıdığını anlıyor. Zelal'in yüzü belleğin en gizli labirentlerin dolanıp bilince çıkıyor. Göz merceğine yapışıyor. Üst üste çekilmiş fotoğraflar gibi kabus adamın yüzü Zelal'in yüzünün üstüne kapanıyor. Fotoğrafın negatifi oluyor. Zelal'in sözlerini hatırlıyor. "Rengimiz benzemezdi. O kara yağızdı ama ağamla benzetirlerdi bizi. Senin fotoğrafının arabıdır Mesut," derdi anam. Küçük bir çığlık. "Vıy" gibi, "vay" gibi bir çığlık fışkırıyor dişlerinin arasından. İtirafçı, hain. Adamın hem tanıdık hem yabancı gelmesinin, hevalları andırsa da adını koyamadığı, kaynağını bilemediği tanımsız bir kuşku bulutu yaymasının nedenini kavruyor. Eylemi bana yaptırtacaktı. Şehit cenazelerini, turistik bölgelerdeki intihar eylemlerini ek olarak başkente korkunç bir patlama. Üstümüze çullanmak için bahaneler ve fırsatlar zincirine eklenecek altın halka. İtirafçının önlenemez yükselişi, efendilerden alınacak en büyük armağan, yeni bir yüz, yeni bir hayat belki. Ulan şu işe bak, neler dönüyor, kimler emrediyor, kimler yönetiyor bu işleri. Kandan kimlerin çıkarı var? Hem şaşıyor, hem de içi ferahlıyor. İzimizi Zelal üzerinden buldularsa bile, Zelal beni kıstırmak için bahane. Mesut abisi zarar vermez, ona veremez. Kız elimizde deyip işi bana yaptırtacak, hele bakalım. 28. ayrımın sonu, sayfa 323.